Ayrım 10. Ayrı Yol. Andrejit. Sayfa 133. Bu ilkbahar yanılsaması kısa sürdü. Beklenmedik rakım değişimi beni bir an yanıltmıştı, aldatabilmişti. Ama göllerin korunaklı kıyılarından birkaç gün oyalandığımız Kom'dan, Bellagio'dan ayrılır ayrılmaz kışa ve yağmura kavuştuk. Engadin'de iyi dayandığımız soğuk yükseklerdeki gibi kuru ve hafif değildi. Artık nemli bir soğuk vardı. Somurtkandı. Bizi rahatsız etmekte gecikmedi. Marcel'in yine öksürmeye başladı. Soğuktan kaçmak için daha güneye indik biz de. Floransa'ya gitmek üzere Milano'dan, Roma'ya gitmek üzere Floransa'dan, Napoli'ye gitmek üzere de Roma'dan ayrıldık. Kış yağmuru Napoli'yi gördüğüm en kasvetli şehre dönüştürmüştü. Sıcağı bulamayınca bu kez konfor için yeniden Roma'ya geldik. Montepincio'da fazla büyük ama çok güzel bir yerde daire kiraladık. Otellerden memnun kalmayınca Floransa'da da Viale dei Colli'de çok güzel bir villa kiralamıştık 3 aylığına. Başkası olsa hep orada yaşamayı isterdi. Biz 20 gün bile kalmadık. Bununla birlikte her yeni durakta sanki bir daha hiç ayrılmayacakmışız gibi düzenlemek istiyordum her şeyi. Daha güçlü bir şeytan dürtüyordu beni. Bir de buna en az 8'den fazla bavul taşıdığımızı eklemeyin. Bunlardan biri yalnız kitaplarla doluydu. Bütün yolculuk boyunca bir kere bile açmamıştım. Marcel'in bütçemizle ilgilenmesini, masrafları kısmaya kalkmasını kabul etmiyordum. Çok masraf ediyorduk, doğru, böyle devam edemezdi, biliyordum. Artık Morinier'den gelen paraya güvenmiyordum. Hiçbir şey getirmez olmuştu, bokajda alıcı bulamadığını yazıyordu. Ama geleceği düşünmek beni daha fazla harcamaya itiyordu. Ah, bir başıma kalınca bunca paraya ihtiyacım olacak mı diye düşünüyordum ve sıkıntı içinde, bekleyiş içinde Marcel'in kırılgan hayatının servetimden de çabuk tükendiğini görüyordum. Ona elimden geldiği kadar iyi baktığım halde birbirini izleyen bu yolculuklar onu yoruyordu ama onu daha da çok yoran benim düşüncelerimden korkmasıydı. Bugün bunu kendime itiraf edebiliyorum artık. İyice görüyorum dedi bir gün bana. Öğretinizi iyi anlıyorum. Çünkü bu bir öğreti artık. Güzel de belki. Sonra daha alçak bir sesle hüzünle ekledi. Ama zayıfları yok ediyor. Gereken de bu işte diye cevap verdim hemen. Kendimi tutamamıştım. O zaman bu kaba sözlerimin yarattığı ürpertiyle bu zayıf yaratığın büküldüğünü, titrediğini hisseder gibi oldum. Ah, belki de Marcel'ini sevmediğimi düşüneceksiniz. Yemin ederim tutkuyla seviyordum onu. Hiçbir zaman böylesine güzel olmamış, hiçbir zaman böylesine güzel görünmemişti bana. Hastalık hatlarını inceltmiş, daha da güzelleştirmişti sanki. Neredeyse hiç ayrılmıyordum artık yanından. Sürekli onunla ilgileniyordum, onu koruyordum. Gündüz gece yanında nöbet tutuyordum. Uykusu ne kadar hafif olursa olsun, ben daha hafif uyumaya alıştırdım kendimi. Uyurken başını bekliyor, ilk ben uyanıyordum. Bazen onu bir saatine yalnız bırakıp kırda ya da sokaklarda, tek başıma yürüdüğümde anlatılmaz bir aşk acısı, sıkılır diye duyduğum korku, çabucak yanına dönmemi sağlıyordu. Kimi zaman da irademe seslenip bu esarete karşı geliyordum kendi kendime. Sen bu musun? Seni adam müsveddesi diyordum. Dönmemeye çalışıyordum. Ama bu sefer de kollarımda çiçeklerle, erken açmış bahçe çiçekleriyle, sera çiçekleriyle dönüyordum eve. Evet, söyledim ya, şefkatle seviyordum onu. Peki bunu nasıl açıklayabilirim? Kendime saygım azaldıkça onu daha çok sayıyordum. Bir insanın içinde birbirine düşman ne kadar tutku, ne kadar düşünce barınabileceğini kim söyleyebilir? Havalar düzelmeye başlayalı bayağı olmuştu. Bahar yaklaşıyordu. Bademler bir anda çiçek açtı. Mart'ın ilk günüydü. Sabah İspanya meydanına indim. Köylerin sepetleri badem çiçekleriyle dolu. Öylesine kendimden geçtim ki buketlerin hepsini satın aldım. 3 adam taşıyor çiçeklerimi. Kollarımda bütün bu ilkbaharla eve dönüyordum. Dallar kapılara takılıyor, çiçeklerin yaprakları halının üstüne kar gibi yağıyor. Her yere yerleştiriyorum bu çiçekleri, bütün vazolara. Marcel'in yokken salonu çiçeklerle beyaza bürüyorum. Sevinci içimi sevinçle kaplıyor şimdiden. Geldiğini duyuyorum. İşte geldi, kapıyı açıyor. Nesi var? Sendeliyor. Aniden hıçkırmaya başlıyor. Neyim var? Zavallı Marcel'enciğim. Yanına koşuyorum, sevgi dolu okşayışlara boğuyorum onu. O zaman ağladığı için özür dilemek istercesine, "Bütün bu çiçeklerin kokusu bana dokunuyor," diyor. Oysa alabildiğine ince, hafif mi hafif bir bal kokusu bu. Bu zayıf, bu günahsız dalları hiçbir şey söylemeden kapıveriyorum. Hemen kırıyorum, götürüyorum, atıyorum. Kendimden geçmişim, gözlerim kanlanmış. Ah, daha şimdiden bahara bile dayanamıyorsa. Sık sık düşünürüm bu gözyaşlarını. Ölmek üzere olduğunu sezdiğini, başka baharları göremeyecek olmanın verdiği acıyla ağladığını düşünüyorum şimdilerde. Güçlüler için güçlü sevinçler, zayıflar için de güçlü sevinçlerin yaralayacağı zayıf sevinçler vardır bence. Azıcık bir haz sarhoş ediyordu onu. Bu haz azıcık daha arttı mı dayanamaz oluyordu. Onun mutluluk dediğine ben dinlence diyordum ve ben ne dinlenmek istiyordum ne de dinlenmem mümkündü. 4 gün sonra Sorrento'ya gitmek üzere yola çıktık yine. Oranın da daha sıcak olmayışı beni hayal kırıklığına uğrattı. Her şey soğuktan titrer gibiydi. Bir türlü dinmek bilmeyen rüzgar Marcel'ini yoruyordu. Önceki yolculuğumuzda kaldığımız otelde konaklamak istemiştik. Yine aynı odayı ayarladık. Kasvetli gökyüzüne, bütün bu büyüsü bozulmuş dekora, aşkımızın gezindiği sıralarda bize son derece sevimli görünmüş olan hüzünlü otel bahçesine şaşkınlık içinde baka kaldık. Deniz yoluyla Palermo'ya gitmeye karar verdik. Oranın iklimini çok övüyorlardı. Napoli'ye geldik. Buradan gemiye binecektik. Biraz daha oyalandık. Napoli'de canım sıkılmıyordu hiç değilse. Napoli canlı bir şehirdir. Orada geçmiş kapısını çalıp durmaz insanın. Neredeyse günün tamamını Marcel'in yanında geçiriyordum. Bitkindi. Geceleri erken yatıyordu. Uyurken başında duruyor. Bazen ben de yatıyordum. Soluk alıp vermesi düzene girince artık uykuya daldığını anlıyor. Sessizce kalkıp ışıkları yakmadan giyiniyordum. Bir hırsız gibi dışarıya sıvışıyordum. Dışarısı, ah, sevinçten bağırasım geliyordu. Ne yapacağım bilmiyorum. Gündüz karanlık olan gökyüzünde bulut kalmamış. Ay dolunay olacak neredeyse. Parlıyor. Gelişi güzel, amaçsız, isteksiz, zorlamasız yürüyordum. Her şeye yeni bir gözle bakıyordum. Her gürültüye kulak kesiliyordum. Gecenin nemini içime çekiyordum. Her şeye dokunuyordum, serseri serseri dolaşıyordum. Napoli'de geçirdiğimiz son akşam bu avare gezintiyi daha da uzattım. Dönüşte Marcel'ini gözyaşları içinde buldum. Söylediğine göre birdenbire uyanıp beni yanında bulamayınca korkmuş. Onu yatıştırdım. Yokluğumu elimden geldiği kadar açıklamaya çalıştım. Bir daha yanından ayrılmayacağıma söz verdim. Ama daha Palermo'daki ilk gecede kendimi tutamadım. Dışarı çıktım. Portakal ağaçları yeni yeni çiçek açıyorlardı. Ufacık bir esinti kokularını getiriyordu. Palermo'da yalnızca 5 gün kaldık. Sonra tamamen ters yönde ilerleyerek yeniden görmek istediğimiz Taormina'ya geldik. Köyün dağda oldukça yükseklerde bulunduğunu söylemiş miydim? İstasyonda deniz kıyısındadır. Bizi otele götüren arabanın beni hemen sonra yine istasyona götürmesi gerekti. Bavullarımızı alacaktım. Arabada arabacıyla konuşmak için ayağa kalkmıştım. Kısa boylu bir Sicilyalıydı. Teokritos'un bir dizesi gibi güzel, bir meyve gibi tatlı, hoş kokulu, pırıl pırıldı. "Con bella la signora." "Bayan ne kadar da güzel," dedi sevimli bir sesle. Marcel'in uzaklaşışını seyrediyordu. "Anche tu sei bello, ragazzo," diye cevap verdim. "Sen de güzelsin delikanlı." Ona doğru eğilmiştim, dayanamadım, onu kendime doğru çektim, öptüm. Güldü, ses çıkarmadı. "I francesi sono tutti amanti," dedi. "Bütün Fransızlar sevmeye düşkündürler." "Ma non tutti gli italiani amati," ama bütün İtalyanlar sevilmez, diye karşılık verdim gülerek. Onu sonraki günlerde de aradım ama bir türlü bulamadım. Siracusa'ya gitmek üzere Taormina'dan ayrıldık. İlk yolculuğumuzu adım adım tekrarlıyorduk ama tersinden aşkımızın başlangıcına doğru gidiyorduk. İlk yolculuğumuzda ben haftalar birbirini izledikçe iyileşiyordum. Şimdi ise güneye doğru ilerledikçe Marcel'in durumu kötüleşiyordu. Hangi sapkınlık, Hangi kör inat, hangi gönlü çılgınlıkla ona daha fazla ışık, daha fazla sıcaklık gerektiğine inandım. Daha da beteri Marcel'in de buna inandırdım. Ne diye Biskra'da geçirdiğim nekahet dönemi geldi aklıma. Oysa hava ılınmıştı. Palermo körfezinde hava güzeldi. Marcel'in de buradan hoşlanıyordu. Belki de burada. Peki ben kendi istediğimi seçebilecek, ne istediğime karar verebilecek durumda mıydım? Siracusa'da denizin durumu, gemilerin düzensiz işlemesi 8 gün beklemek zorunda bıraktı bize. Marcel'in yanında geçirmediğim bütün anlarımı emektar limanda geçirdim. Hey gidi Siracusa'nın küçük limanı, kekre şaraplar, çamurlu sokaklar, gemi hamallarının, serserilerin, bulut gibi sarhoş gemicilerin doldurduğu pis kokulu dükkan. En kötü insanlarla arkadaşlık etmekten zevk alıyordum. Dillerini anlamasam da olurdu. Tenim bakıyordu tatlarına. Burada tutkunun vahşiliği, riyakar bir sağlığa ve kuvvete bürünüyordu gözümde. Sefil hayatlarının bana verdiği tadı onlara vermediğini düşünmem boşunaydı. Ah, onlarla birlikte masanın altında yuvarlanmak, ancak sabahın o hüzünlü titreyişiyle uyanmak isterdim. Konfora, lükse, çevreme doldurduğum şeylere, sağlıklı halimin faydasız kıldığı bu korunmaya, bedeni hayatın tehlikeli temasından uzak tutmak için alınan bütün tedbirlere karşı gittikçe büyüyen nefretim onların yanında büsbütün şiddetleniyordu. Yaşamlarının ayrıntılarını hayal ediyordum. Onlarla daha samimi olmak, sarhoşluklarına dahil olmak isterdim. Sonra birdenbire Marcel'in gözlerimin önüne geliyordu. Bu sırada o ne yapıyordu? Acı çekiyordu. Ağlıyordu belki de. Aceleyle kalkıyor, koşuyordum. Otele dönüyordum. Otelin kapısında şöyle yazıyordu sanki: "Buraya yoksullar giremezler." Marcel'in hep aynı şekilde karşılıyordu beni. Ne serzenişte bulunuyor ne de şüphe belirten bir kelime söylüyordu. Her şeye rağmen gülümsemeye çalışıyordu. Yemeklerimizi ayrı yiyorduk. Sıradan otelde bulunabilecek en iyi yemekleri getirtiyordum ona. Yemek sırasında düşünüp duruyordum. Bir parça ekmek, azıcık peynir, birazcık rezene yetiyor onlara. Onlara yetiyorsa bana da yeterdi. Belki de orada, hemen oracıkta karnı aç olanlar vardır. Bu yemeği bile bulamayanlar vardır. Benim soframdaysa onları 3 gün tok tutacak şeyler var işte. Duvarları delmek, hepsini içeri davet etmek isterdim. Çünkü insanların açlıktan acı çektiklerini içimde hissetmek korkunç bir sıkıntı veriyordu bana. Gene emektar limana dönüyor, ceplerime doldurduğum bozuklukları gelişi güzel saçıyordum. İnsanın yoksulluğu bir tutsaklıktır. Karnını doyurmak için sıkıcı bir işi kabul eder insan. Neşeli olmayan her iş nefret uyandırır diye düşünüyordum. Onların dinlencelerinin parasını ben ödüyordum. Çalışma diyordum. Canını sıkıyor bu iş senin. Her biri için o boş zamanı hayal ediyordum. Yokluğunda hiçbir yeniliğin, hiçbir günahın, hiçbir sanatın çiçeklenemeyeceği o boş zamanı hayal ediyordum. Marcel'in düşüncelerim konusunda yanılmıyordu. Emektar limandan döndüğümde orada çevremin hüzünlü insanlarla çevrildiğini saklamıyordum. Her şey insanın içindedir. Marcel'in benim keşfetmeye çabaladığım şeyi iyi sezinliyordu. Her yaratıkta olduğunu düşündüğü erdemlere fazlaca inandığını başına kakıyordum. Siz ancak onlara bir kusur, bir günah gösterdiğiniz zaman memnun oluyorsunuz, dedi bana. Bakışınız kendi bağlandığı noktayı geliştiriyor, abartıyor, biz de onları kafamızda gördüğümüz şekillerine sokuyoruz. Bunu anlamıyor musunuz? Haklı olmasını isterdim ama her yaratığın en kötü içgüdüsünün bana en samimi görünen olduğunu kabul etmek zorundaydım. Peki samimiyetle neyi kastediyordum? En sonunda Siracusa'dan ayrıldık. Güney'in hatırası, Güney'e duyduğum arzu hiç peşimi bırakmıyordu. Marcel'in deniz yolculuğunda daha iyi oluyordu. Deniz geliyor gözlerinin önüne. Öylesine durgun ki geminin izi devam eder gibi üzerinde. Damlacıkların seslerini duyuyorum, sıvının sesini, güvertenin yıkanışını, tahtaların üzerinde gezinen temizlikçilerin çıplak ayaklarının şıpırtılarını. Bembeyaz Malta geliyor gözlerimin önüne. Tunus'un yaklaşışı. Ne kadar değişmişim. Hava sıcak, hava güzel, her şey parıl parıl. Ah, burada her cümlede bütün bir haz harmanı saçılsın isterdim. Şimdi anlatıma, hayatımda olduğundan daha fazla düzen vermek için ne kadar çalışsam boş. Şimdiki durumuma nasıl geldiğimi sizlere anlatmak için epeyce uğraştım. Ah, aklımı bu çekilmez mantıktan bir sıyırabilsem. Soylu şeylerden başka hiçbir şey hissetmiyorum benliğimde. Tunus, bolluğu, gücünü geride bırakan ışık. Gölge hala ışık dolu. Hava bile içinde her şeyin yunduğu, her şeyin içine daldığı, içinde yüzdüğü, ışıklı bir sıvıya benziyor. Bu şehvet ülkesi arzuları tatmin eder ama yatıştırmaz. Her tatmin coşturur arzuyu. Sanat eserleri bakımından fakir ülke. Güzelliği ancak kağıda geçirilmiş ve tamamıyla açıklanmış haliyle görmesini bilenleri küçümsüyorum. Arap halkının hayranlık verici yanı, sanatını yaşaması, onun türküsünü söylemesi, onu günü gününe harcaması, dağıtmasıdır. Hiçbir zaman sabitlemez onu, hiçbir eserde hapsedip bırakmaz. Büyük sanatçıların yokluğunun sebebi ve sonucudur bu. Eserlerini görenlere bunun da güzel olduğunu şimdiye kadar nasıl anlamadım dedirtecek kadar doğal şeylere de güzellik vermeyi göze alanların büyük sanatçılar olduklarına her zaman inanmışımdır. O zamana kadar yabancı olduğum ve Marselensiz gittiğim Kayrevan'da geceler çok güzeldi. Uyumak için otele döndüğüm sırada açık havada küçük bir kahvenin hasırları üzerinde uyuyan Araplar geldi aklıma. Gittim. Ben de yanlarına uzandım, uyudum onlarla. Üstüm başım bitlerle, pirelerle dolu olarak döndüm. Kıyının nemli sıcaklığı Marsel'ini çok zayıflatıyordu. En kısa zamanda Biskra'ya gitmemiz gerektiğine inandırdım onu. Nisan ayının başındaydık. Yol çok uzun. İlk gün bir çırpıda Konstantin'e varıyoruz. İkinci gün Marsel'in pek yorgun. Ancak Elkantara'ya kadar gidiyoruz. Burada bir gölgelik aradık. Aradığımızda bulduk akşama doğru. Gölge ay ışığından daha hoş, daha serindi. Bitmez bir içki gibiydi. Bize kadar akıp geliyordu. Oturduğumuz yamaçtan tutuşmuş ova görünüyordu. O gece Marselen uyuyamadı. Sessizliği ve küçük tuhaf gürültüler onu kaygılandırıyor. Biraz ateşi olmasından endişeleniyorum. Yatağında kımıldadığını duyuyorum. Ertesi gün daha solgun buluyorum onu. Yine yola çıkıyoruz. Biskra. İşte ulaşmak istediğim yer. Evet, işte park, bank. Nekaet dönemimin ilk günlerinde oturduğum bankı tanıyorum. Ne okuyordum burada? Homeros'u. O günden sonra hiç açmadım bir daha. İşte gidip kabuğuna dokunduğum ağaç. Ne kadar zayıftım o zamanlar. Bakın, işte çocuklar. Hayır, hiçbirini tanımıyorum. Marselen ne kadar ciddi, o da benim kadar değişmiş. Neden öksürüyor bu güzel havada? İşte otel, işte odalarımız, taraçalarımız. Marselen ne düşünüyor? Bir kelime bile konuşmadı benimle. Odasına gelir gelmez yatağın üzerine uzanıyor, yorgun. Biraz uyumak istediğini söylüyor, dışarı çıkıyorum. Çocukları tanımıyorum ama onlar beni tanıyorlar. Gelişimi haber almışlar, hep birden koşup geldiler. Bu çocukların o çocuklar olması mümkün mü? Ne aksilik, ne olmuş böyle? Acayip büyümüşler. Topu topu 2 yıldan biraz fazla bir zamanda. Olacak şey değil bu. Gençlikte parıldayan o yüzleri, hangi yorgunluklar, hangi günahlar, hangi tembellikler bu denli çirkinleştirmiş? O güzel bedenleri hangi aşağılık işler bu kadar erken bükmüş? Vücutları iflas etmiş sanki. Sorup soruşturuyorum. Başir bir kahvede bulaşıkçı. Aşur yollardaki taşları kırarak güçlükle birkaç kuruş kazanıyor. Hamater bir gözünü yitirmiş. Kim inanırdı? Sadek bir işe girmiş, büyük kardeşine yardım ediyor. Pazarda ekmek satıyor, aptallaşmışa benziyor. Agip babasının yanında kasaplığa başlamış, şişmanlamış, çirkin ve zengin. Düşkün arkadaşlarıyla konuşmak istemiyor artık. Onurlu meslekler ne kadar da aptallaştırıyor insanı. Bu gençlerde, bizimkilerde nefret ettiğim şeyleri mi bulacağım? Ya bu bakar? Evlenmiş. 15'inde bile değil, daha çok tuhaf. Aslında değil. Akşam yine gördüm onu. Durumunu açıklıyor. Evliliği yalnızca göstermelik. Mendebur bir serserinin biri bu anlaşılan. Ama içiyor, şekli bozuluyor. Ondan geriye kalan bu mu? Hayat onu bu hale mi getirecekti? Az önce gördüklerimin tam da onlar olduğunu büyük bir üzüntüyle anlıyorum. Menak haklı, anıları mutsuzluk yaratır. Ya Moktir? Ah, o hapisten yeni çıkmış, gizleniyor. Ötekiler ona pek sokulmuyorlar. Onu görmek isterdim. En yakışıklıları oydu. O da mı hayal kırıklığına uğratacak beni? Onu buldular, yanıma getirdiler. Hayır, o çökmemiş. Aklımda kaldığından daha da yakışıklı hatta. Gücüne, güzelliğine diyecek yok. Beni tanıyınca gülümsüyor. Hapse girmeden önce ne yapıyordun peki? Hiç. Hırsızlık mı yapıyordun? İtiraz ediyor. Şimdi ne yapıyorsun? Gülümsüyor. Moktir, yapılacak işin yoksa bizimle Tugurt'a gelirsin. Birdenbire Tugurt'a gitmek arzusuna kapılmıştım. Marcel'in iyi değil. İçinde neler olup bitiyor bilmem. O akşam otele döndüğümde hiçbir şey söylemeden bana sokuluyor, gözleri kapalı. Elbisesinin geniş kolu sıyrılınca incelmiş olan kolu görünüyor. Uykuya dalacak bir çocuk gibi uzun uzun okşuyor, avutuyorum onu. Nedir onu böyle titreten, aşk mı, iç sıkıntısı mı, ateş mi? Ah, belki de zaman olurdu daha. Durmayacak mıyım hiç? Aradım ve değerimi meydana getiren şeyi buldum. En kötü durumda bile inat etmek. Ama Marcel'ine yarın Turgut'a gideceğimizi söyleyeceğim. Şimdi bitişik odada uyuyor. Ay doğalı çok oldu. Şimdi taraçayı aydınlatıyor. Aydınlık ürkütücü neredeyse. İnsan gizlenemez ondan. Odan beyaz taşlarla döşeli, daha çok burada beliriyor. Işık ardına kadar açık pencereden dalga dalga giriyor içeri. Işığın odadaki aydınlığını ve kapının çizdiği gölgeyi tanıyorum. 2 yıl önce daha da ilerlere girerdi. Evet, şimdi tam oraya doğru ilerliyor işte. Uyumaktan vazgeçerek kalktığım zaman bulunduğu yere. Omzumu bu kapının payandasına dayıyordum. Hurma ağaçlarının hareketsizliğini tanıdık. Hangi sözleri okumuştum o gece? Ah evet, İsa'nın Petrus'a söylediği sözlerdi. Şimdi kendi kuşağını kendin takıyorsun ve gitmek istediğin yere gidiyorsun. Nereye gidiyorum ben? Nereye gitmek istiyorum? Söylemedim size. Son gidişimizde bir gün tek başıma Napoli'den Paestum'a kadar uzanmıştım. Ah, o taşlar önünde hıçkırmaya başlayacaktım neredeyse. Kadim güzellik beliriyordu. Sade, kusursuz, güleç, terk edilmiş. Sanat benden çıkıp gidiyor, duyuyorum. Yerini neye bırakacak? Önceden olduğu gibi mutlu bir uyum değil artık. Hizmet ettiğim karanlık tanrıyı tanımıyorum artık. Ey yeni tanrı, güzelliğin, yeni ırkların beklenmedik örneklerini tanıt bana. Ertesi gün şafak söker sökmez post arabası götürüyor bizi. Moktir de bizimle birlikte. Moktir bir kral kadar mutlu. Chega, Kefador, Mirer. Hepsi birbirinden daha kasvetli. Sonu gelmez yollarda kasvetli duraklar. Oysa ne yalan söylemeli, ben bu vahaları daha hoş sanırdım. Ama taştan ve kumdan başka hiçbir şey yok. Sonra garip bir şekilde çiçeklenmiş birkaç bodur çalılık. Gizli bir kaynakla beslenen, hurma ağacına benzeyen birkaç ağaç. Şimdi çölü, bu ölümcül zafer ve katlanılmaz ihtişam ülkesini vahadan üstün tutuyorum. İnsan çabası burada çirkin ve zavallı görünüyor. Artık başka her yer canımı sıkıyor. Siz insanlık dışı olanı seviyorsunuz diyor Marcel'in. Ama nasıl bakıyor kendisi de, hem de büyük bir açgözlülükle. İkinci gün hava biraz bozuluyor. Yani rüzgar çıkıyor, ufuk donuklaşıyor. Marcel'in acı çekiyor. Soluduğu kumlu hava gırtlağını yakıyor, karıncalandırıyor. Fazla ışık bakışını yoruyor. Bu düşman manzara eziyor onu. Ama artık çok geç, geri dönemeyiz. Birkaç saate kadar Tugurt'ta olacağız. Üzerinden çok geçmiş olmamasına karşın en az hatırladığım yolculuğum bu son kısmı. İkinci gün gördüklerimi, Tugurt'ta ilkin neler yaptığımı gözlerimin önüne getirmem imkansız. Tek hatırladığım, nedenli sabırsızlandığım, aceleciliğimin ne boyuta ulaştığı. Sabahleyin hava çok soğuktu. Akşama doğru yakıcı bir samyeli çıktı. Marcel'in yolculuktan bitkin düşmüştü. Gelir gelmez yattı. Biraz daha rahat bir otel bulacağımı umuyordum. Odamız iğrenç, kum, güneş ve sinekler her şeyi donuklaştırmış, kirletmiş, her şeyi soldurmuş. Şafaktan beri neredeyse hiçbir şey yemediğimden hemen yemek getirtiyorum. Ama Marcel'ine her şey kötü görünüyor. Hiçbir şey yedirtemiyorum ona. Çay yapmak için bazı gereçler getirdik. Bu gülünç işlerle uğraşıyorum. Akşam yemeğinde birkaç kuru çörek ve bu çayla yetiniyoruz. Buranın tuzlu suyu çaya da o berbat tadını vermiş. Son bir göstermelik erdemle akşama kadar onun yanında kalıyorum. Sonra birdenbire benim de gücümün sonunda tükendiğini hissediyorum. Ey kül tadı, ey yorgunluk, insanüstü çabanın hüznü. Ona bakmaya pek cesaretim yok. Biliyorum ki gözlerim bakışını arayacak yerde gidip kara burun deliklerine dikilecekler. Acılı yüzündeki ifade dayanılmaz. Onun da bana baktığı yok. Ona dokunuyormuşçasına hissediyorum sıkıntısını. Çok öksürüyor, sonra da uyuyor. Arada sırada beklenmedik bir titreyişle sarsılıyor. Gece daha kötü olabilir. Bunun için iş işten geçmeden önce kime başvurabileceğimi bilmek istiyorum. Dışarı çıkıyorum. Otelin kapısının önü, Turgut Meydanı, sokaklar, hatta hava öylesine garip ki onlara bakanın ben olmadığıma inanacağım neredeyse. Az sonra dönüyorum. Marcelin sakin sakin uyuyor. Boşuna korkuyorum. Bu garip topraklarda her yerde bir tehlike görür gibi oluyor insan. Saçma bir şey bu. Yeterince yatıştıktan sonra yine çıkıyorum. Meydanda geceye özgü tuhaf bir hareketlilik var. Sessiz geliş gidişler. Beyaz bornozlar gizlice kayıp gidiyor. Kimi zaman rüzgar bazı tuhaf müzikler çalıyor. Kim bilir nereden alıp geliyor onları. Biri bana doğru geliyor. Moktir bu gelen. Beni bekliyordu. Tekrar çıkacağımı umuyordu. Böyle söylüyor. Gülüyor. İyi biliyor Turgut'u. Sık sık gelirmiş buraya. Beni nereye götürdüğünü biliyor. Peşinden gidiyorum. Karanlıkta yürüyoruz. Bir mağrip kahvesine giriyoruz. Musiki buradan geliyormuş. Arap kadınları dans ediyorlar burada. Bu tek düze kayışa bir dans denilebilirse. İçlerinden biri elimden tutuyor, onu izliyorum. Moktir'in dostu bu. Moktir de geliyor. Üçümüz de tek mobilyanın yatak olduğu dar ve derin odaya giriyoruz. Çok alçak bir yatak bu. Üzerine oturuluyor. Odaya kapatılmış beyaz bir tavşan önce ürküyor, sonra alışıyor bize. Gelip Moktir'in avucundan yem yiyor, kahve getiriyorlar. Sonra Moktir tavşanla oynarken kadın beni kendine doğru çekiyor, ben de kendimi uykuya bırakırcasına oluruna bırakıyorum her şeyi. Ah, bu noktada yapmacıklı davranabilir ya da susabilirdim ama gerçek olmaktan çıktıktan sonra bu hikayenin ne önemi kalır benim için? Moktir geceyi burada geçirecek. Ben otele yalnız dönüyorum. Vakit geç. Kuru bir rüzgar esiyor. İnsanı kör eden, dizleri biçen bir humma rüzgarı. Birdenbire sabırsızlanıyorum dönmek için. Neredeyse koşarak dönüyorum otele. Belki de uyanmıştır. Bana ihtiyacı vardır belki de. Hayır, odanın penceresinde ışık yok. Uyuyor. Kapıyı açmak için rüzgarın azıcık durmasını bekliyorum. Usulca giriyorum karanlıkta. Nedir bu ses? Öksürüğü tanımıyorum. O mu bu? Işığı yakıyorum. Marcel'in yatağın ucunda oturuyor. Zayıf kollarından biri kar yolanın demirlerine kenetlenmiş, dik durmasını sağlıyor. Çarşafları, elleri, gömleği kan revan içinde. Yüzü tamamen kan olmuş. Gözleri korkunç bir şekilde büyümüşler. Can havliyle atılmış hiçbir çığlık beni onun sessizliği kadar ürpertemezdi. Tere batmış yüzünde iğrenç bir öpücük konduracak ufacık bir yer arıyorum. Terinin tadı dudaklarımda kalıyor. Alnını, yanaklarını yıkıyor, serinletiyorum. Yatağın yanında ayağımın altında sert bir şey var. Eğiliyorum. Daha önce Paris'te istediği, şimdi düşürdüğü tesbihi yerinden alıp açık avucuna bırakıyorum. Ama eli hemen açılıyor. Yeniden düşürüyor tesbihi. Ne yapacağımı bilmiyorum. Yardım çağırmak isterdim. Eliyle yapışıyor bana, beni tutuyor. Ah, onu bırakmak istediğimi sanıyor. Ah, biraz daha bekleyebilirsin pekala diyor. Konuşmak istediğimi görüyor. Hiçbir şey söyleme bana diye ekliyor. Her şey yolunda. Yeniden alıyorum tesbihi, avcuna koyuyorum ama yine bırakıyor. Ne diyordum? Elinden düşürüyor. Yanına diz çöküyorum, elini göğsüme bastırıyorum. Bırakıyor kendini. Biraz yastıktan, biraz da benden destek alıyor. Biraz uyur gibi ama gözleri kocaman açılmış. Bir saat sonra tekrar doğruluyor. Eli ellerimden sıyrılıyor, gömleğine yapışıyor, dantelasını yırtılıyor. Boğulacak gibi oluyor. Sabaha doğru yeni bir kan kusma. Hikayemi bitirdim. Başka ne ekleyecektim? Turgut'taki Fransız mezarlığı pek çirkindir. Kumlar kemirmiştir orayı. Geriye kalan azıcık irademi onu bu sıkıntı dolu yerlerden kurtarmakta kullandım. El Kantara'da yatıyor şimdi. Çok sevdiği bir özel bahçenin gölgesinde. Bütün bunların üzerinden yalnızca 3 ay geçti. ama bu 3 ay 10 yıl geriye götürdü beni. Michel uzun zaman sessizce durdu. Biz de susuyorduk. Garip bir huzursuzluk dolmuştu her birimizin içine. Michel bize olanları anlatırken tüm bunları daha uygun bir hale sokmuş gibi bir duygu vardı içimizde. Yaptığı açıklamaların hangi noktasında onu kınayacağımızı bilemeyişimiz bizi neredeyse onun suç ortakları yapıyordu. Bunu üzerimize yüklenmiş gibiydik. Sesi hiç titremeden, hiç değişmeden, hiçbir jest yapmadan, hiçbir heyecan belirtisi göstermeden bitirmişti hikayesini. Ya bize heyecanlanmış görünmemek için hayasız bir gurura kapıldığından ya da bir çeşit utanma duygusuyla bizim heyecanımızı gözyaşlarıyla kışkırtmaktan korktuğundan ya da hiç heyecan duymadığından böyle yapmıştı. Şimdi bile bu tavrın ne kadarının gururdan, ne kadarının güçten, ne kadarının duygusuzluktan ya da utanma duygusundan kaynaklandığını ayırt edemiyorum. Bir süre sonra tekrar konuşmaya başladı. Ne yalan söylemeli, beni asıl korkutan şey daha çok genç olmam. Gerçek hayatım daha başlamamış gibi geliyor bazen. Şimdi buradan çekip alın beni, varoluş sebepleri verin bana. Ben bu sebepleri bulamaz oldum. Kurtulmuş olabilirim ama neye yarar? Bu işlevsiz özgürlük bana acı veriyor. İşlediğim cinayetin, böyle adlandırmak isterseniz, böyle diyelim. Yorgunluğa değil üzerimdeki, inanın bana ama haddimi aşmadığıma ikna etmediğim kendimi. Beni tanıdığınız sıralarda fikirlerim sabitti. Gerçek insanları meydana getiren şeyin bu olduğunu da biliyorum. Artık öyle biri değilim. Ama bunun sebebi de bu iklim galiba. Gökyüzünün bu mavi sürekliliği kadar hiçbir şey cesaretini kıramaz düşüncenin. Her türlü araştırma imkansızdır burada. Şehvet öylesine yakından kovalar arzuyu. Işık ve ölümle çevriliyim. Mutluluğun fazlasıyla mevcut olduğunu, ona teslim oluşunda tek biçimli olduğunu hissediyorum. Gündüzlerin sıkıntı veren uzunluğundan ve katlanılmaz boşluklardan kaçmak için gün ortasında yatıyorum. Bakın, şurada beyaz çakıl taşları var. Gölgede ıslanmaya bırakıyorum onları. Sonra kazandıkları sakinlik verici serinlik tükeninceye kadar avcumda tutuyorum. Sonra yine aynı şeyi yapıyorum. Taşları değiştiriyorum, ısınanları yine ıslatıyorum. Böylece geçiyor zaman, akşam oluyor. Kurtarın beni buradan. Ben kendi başıma yapamam bunu. İrademde kırılmalar oldu. El kantareden uzaklaşma gücünü nereden bulduğumu bile bilmiyorum. Bazen yok ettiğimin öç almasından korkuyorum. Yeniden başlamak isterdim her şeye. Kalan servetimden de kurtulmak isterdim. Bakın bu duvarlar onunla, servetimle kaplı. Burada hiç denecek kadar az bir şeyle yaşıyorum. Yarı Fransız bir hancı bana biraz yiyecek hazırlıyor. Girerken kaçtığını gördüğünüz çocuk da birkaç kuruş, birkaç okşayış karşılığında sabahları ve akşamları getiriyor bana bunları. Yabancılar karşısında vahşileşen bu çocuk bana karşı pek şefkatli ve bir köpek gibi sadık. Kız kardeşi bir Olet Nehir, Cezayir'de Olet Nehir dağlarında yaşayan bir kabile. Her kış Konstantin'e gider, yolculara bedenini satar. Çok güzel bir kızdır. İlk haftalarda bazı geceleri yanımda geçirdi. Ama bir sabah kardeşi, küçük Ali, bizi birlikte yatarken buldu. Çok sinirlendi, tam 5 gün gelmek istemedi. Oysa kız kardeşinin nasıl ve neyle yaşadığını bilmiyor değil. Eskiden hiç de rahatsızlık içermeyen bir biçimde söz ederdi bunda. Kardeşin kıskanmış mıydı? Zaten amaçlarına ulaştı bu maskara. Çünkü biraz sıkıntıdan, biraz da Ali'yi kaybetmek korkusundan, bu maceradan sonra kızı bir daha hiç alıkoymadım. Kız da hiç kızmadı buna. Ama her karşılaşmamızda gülüyor. Çocuğu kendisini tercih etmemle dalga geçiyor. Beni burada tutan şeyin her şeyden önce o olduğunu ileri sürüyor. Belki de birazcık haklı. Kitabın sonu. 3 Ocak 2012, sayfa 149.